Ayrım 3.
Toplumların tarihlerinde olduğu gibi kimi insanların kişisel tarihinde de felaket ve helaket devri veya devirleri vardır. Genel özelliği insanın yok edilmesine yönelik bu devrin acılarını ikilem içinde olanlar, ikilemler arasında bocalayanlar yaşarlar. Bu devrin ilkelerine teslim olanlar hiçbir şeyin farkına varmazlar. Kimi insan yalnızca felaket ve helaket devrini yaşarken acı çeker. Yıllar sonra o zor zamanlara dair anılarını dostlarına anlatırken gülümser. Sanki hiçbir şey olmamış gibidir. Sanki geçmiş zaman içinde yaşananlar bir oyundan ibarettir. Kimi insanlar için durum bunun tam tersidir. Felaket ve helaket devrini yaşarken garip duygular içindedir. Hani Fuzuli, aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip. Kılma derman helakim zehri dermanındadır der ya, işte öyle bir duygu. Bu duygu, insanın insanlığına yönelik tehdit kalktığında yiter. Elde yalnız acı çekmek kalır. O felaket ve helaket günlerini andıkça acı tazelenir. Bu durumun temelinde aldatılmış olduğunu fark ediş bilinci yatıyor olsa gerek. Kandırılmış olmak duygusu nasıl da yaralıyor insanı? Anlamsız bir inancın peşinden yıllarca koşmak. Yaşadıklarım apansız aldatılmışlığın uzun bir tarihinden başka bir şey değil. Neler yoktu ki bu tarihin içinde? Eylül 1995'in ilk günlerinden birinde 2 yaşındaki oğlum ve karımı Ankara otogarından memleketimiz Isparta'ya uğurlamıştım. Orada bir hafta kalıp geri döneceklerdi. Onları uğurlamamın üzerinden 5 saat geçmişti ki kaza haberi geldi. Bindikleri otobüsün şoförü uyuyunca Afyon'a 10 kilometre kala otobüs birkaç takla atmış. Çok sayıda yolcu ölmüş. Karımın sol kolu parçalanmış, vücudunun birçok yeri zedelenmiş, şok geçirmiş. İlk anda öğrenebildiğim bilgiler bunlardı. Oğlumla ilgili ise hiçbir haber yoktu. Onun başına gelebilecek kötü ihtimalleri düşündükçe delirecek gibi oluyordum. Hemen Afyon'a gitmeliydim ama hiç param yoktu. Genellikle de olmazdı. O günlerde tarikatın televizyonunda çalışıyordum ve 3 aydır maaşımı almamıştım. Televizyonun muhasebecisinin yanında aldım soluğu. Durumu kısaca anlattım. Kayıtsız ve umursamazca dinledi. Afyon'a gidiş dönüş bileti ne kadar? Bir geçmiş olsun dileğinde bile bulunmadan sorduğu ilk şey buydu. Yakından tanırdım onu. Kendisinin alameti farika olduğunu sanan alalade bir müritti. Yaraya merhem olmak yerine tuz biber eken balta ile yontulmuş bir adamdı. Yağmur olsa şeyhin tarlasından başka bir yere yağmayacak cinstendi. Şeyhin her söylediğini ayet hükmünde kabul eden bu mürit, şeyh tarafından görevlendirilmiş olmasını keyfi davranışlarda bulunabileceği şeklinde yorumluyordu. Haddini bilmeyip kendisine çeşitli manevi anlamlar yükleyen birçok mürit gibi o da tuhaf mantıklar kurmuştu. Şeyhin de pek tuttuğu bir mantıklarından biri şöyleydi. Senin paran benim param diye bir şey yok. Bahtiyar babanın parası var. Bu ilkeden yola çıkarak kafasına göre davranırdı. Maaşımızı doğru dürüst alamazdık. Bölük pörçük, sanki maaşımızın miktarı çok yüksekmiş gibi. Şimdi ise benim için olağanüstü bir durum vardı. Olağan zamanlardaki mantıksız ilkelerin geçerli olamayacağını düşünmüştüm. Nasıl da yanılmışım. Daha fazla veremez misin diye sordum safça. Sağ eli pantolonunun sağ cebine sokuluyordu. Muhtemelen parmak uçları bir deste paraya dokunuyordu. Ona göre şeyh Bahtiyar Baba'nın kutsal paralarına, gerçekte ise İnsanların inançları ve emekleri sömürülerek toplanmış paralara. Bu afurlu tafurlu muhasebeci, mürit tarikatın işletmelerinde çalışan müritlere maaşlarını verirken garip tavırlar takınırdı. Sanki karşısındakine bağışta bulunuyormuş gibi, hak etmediği halde ödüllendiriyormuş gibi havalara girerdi. O kadar anlayışsız, umursamaz, sorumsuz, kayıtsız ve kaygısızdı ki, böyle olmasaydı hiç böyle bir durumda para yok olsaydı verirdim der miydi? Hakka hizmet gayesiyle halk için çalıştığını iddia eden, adaletli olmakla övünen Şeyh Bahtiyar Baba'nın takdir ettiği muhasebecisi aynen böyle dedi. Böyle dediği kişi ise Şeyh'in televizyonunda düzenli olarak her gün bir küçük saat ekrana çıkan bir televizyon programcısı. Bu sözler ona karısı komadayken, oğlu trafik kazasının gerçekleştiği esnada kaybolmuşken söyleniyor. Herkesin parasının Şeyh'ine ait olduğunu düşünen, bunu yaşamının temel düsturlarından biri haline getiren den size ne denilebilir ki? Yalan ile iman bir arada bulunmaz diyerek çıktım yanından. Karım ne haldeydi? Oğlum sağ mıydı, ölü müydü? Kalbim yanıyordu. Çıldıracak gibiydim. Afyon'a gidebilmek için ödünç para isteyebileceğim kimsem yoktu. Bütün çevrem Kaşiye tarikatı mensuplarından oluşuyordu. Çoğunun zaten parası olamazdı ya da yokmuş gibi davranırlardı. Olanlara da yalvar yakar olmak gerekirdi. Kişiliksiz insanlara el açmak elzem bir iş için dahi olsa, buna gururum engeldi. İğneli bir fıçının içine düşmeye razı olurdum ama buna asla. Zaten tarikat iğneli bir fıçıdan farksızdı. Gaziantep'te öğretmen olan kayınpederim kardeşinin yanına gelmişti. Ben ise Ankara'dan Afyon'a gidememiştim. Hayır hayır, param olmadığı için değil, Kaşiye tarikatının vicdanı olmadığı için. O zamanlar aklım ve ruhum bana ait olmadığı için olanları derinliğine kavrayamıyordum. Allah'ın seçtiği mükemmel bir insanın müritlerinin duyarsızlığı, sorumluluklarını yerine getirmeyişleri beni acıyla karışık üzüntülü bir duyguya gark ediyordu. Kaza haberini duyan Kaşiye tarikatının mensupları, sözde tarikat kardeşlerimden bir tanesi olsun kapımı çalıp ya da bir telefon edip geçmiş olsun deme zahmetinde bulunmadılar. Bilakis bazılarıyla rastlantı sonucu karşılaştığımızda doludan kaçar gibi sıvıştılar. Benden telaşlı adımlarla uzaklaşırken dillerinin ucuyla yenge kaza geçirmiş geçmiş olsun demekle yetindiler. Adam gibi geçmiş olsun dileğinde bulunsalar, kaçmasalar, insan olmanın gereği olarak bu zor durumumda bir yardıma ihtiyacım olup olmadığını sormak zorunda kalacaklardı. Bütün korkuları buydu. Yapabilecekleri yardımı bırakın bir yana, böyle bir soruyu nezaket icabı bile olsa sormak zorunda kalma düşüncesi onları hafakanlar içinde bırakmaya yetiyordu. Böylesi bir durumda birikmiş maaşlarımı almak için dahi sorun çıkartmayan ben, gönülsüz insanların yardımına mı başvuracağım? Mecburi yardımda bulunacak olsalar dahi, çoluğumun çocuğumun en zor, en acılı zamanlarında yanlarında olamamanın acısına katlanır, yardımlarını kabul etmezdim. Bu tarikatın üyelerinin yaşam lügatlarında, zorda, yolda, darda kalana yardımcı olmak, adaletli olmak, hakkı teslim etmek, mazlumun yanında yer almak, hakkın gaspına seyirci kalmamak gibi kavramlar ve ilkeler yoktu. Onlar yalnız almaya programlanmış robot gibiydiler. Allah rızası kavramının kutsallığından güç alarak insanların emeklerini, birikimlerini talan ederlerdi şeyhleri adına. Şeyhleri böyle öğretmişti. Allah rızası için Allah'ın kullarından, kendilerine emanet edilen mallardan alacaksınız. Bunu yapmazsanız yarın huzuru mahşerde de sorumlu olursunuz. Allah'ın huzuruna yüzü kara olarak çıkanlardan olursunuz. Şeyhin bu kati emrinde bu kadar çok Allah kelimesi geçmemiş olsa, halkı sömürme eylemi bir ibadet olmaktan çıkıp çıplaklaşacaktı. Şeyh de bu nimetten bol bol istifade ediyordu. Cömertçe dağıttığı tek nimet de buydu. Hep almaya programlanmış tarikat mensupları için en önemli ilke şuydu. Her şey yalnızca Bahtiyar Baba'ya verilirdi. Onlara böyle öğretilmişti. Öğrendikleri gibi yaşamaya koşullandırılmışlardı. Uykusuz, tedirgin geçirdiğim iki günden sonra oğlumun kazadan birkaç çizikle kurtulmuş olduğunu öğrendim. Kazadan bir hafta sonra kayınbiraderim onları Ankara Trafik Hastanesi'ne getirdi. Balgat'taki hastaneye oturduğum semt Cebeci'den gidecek dolmuş param dahi yoktu, yürüyerek gittim. Kaşiye tarikatının Ankara cemaati, doktorlar cemaati olarak bilinir. Gerçekten de müritlerin birçoğu hekimdir. Böyle olduğu halde hiçbir doktor müridin yardımını karımın 3 ay süren tedavisi esnasında görmedim. Kendi tarikatlarından olmayan insanların mahşer güne helak olacaklarına inanmış bu insanlık tortuları, kendi tarikatlarından olan birine bile en küçük yardım etmekten ibadet etmenin gereğiymiş gibi kaçarlardı. Karım ve oğlum kazada ölmüş olsalar, duyacağım acı ihvanlarımın merhametsiz tutum ve davranışlarını tanıdığımda duyduğum acının miktarı kadar olamazdı. O günlerde tek tesellim her şeyi seyran eden, Allah'ın kalbinde tecelli ettiği şeyhe mürid olmamdı. Bahtiyar Baba'nın böyle bir kişiliği olduğuna inanıyordum. Bende tiksinti uyandıran insanların onun tarikatında olmalarını ise kalplerinin tedavi edilmesi gerektiğine bağlıyordum. Madem ki şeyh bir kalp doktoruydu, kalbinde nefsi hastalıkları olanları tedavi ediyordu, tarikatta bir hastaneydi. Burada bulunan birçok kişi de doğal olarak insanlığın utanç abideleri olacaktı. Böylesi akıl yürütmelerle kendimi avutuyordum. Dolayısıyla şeyhime toz kondurtmuyordum. Bu insanlık müsveddeleri şeyhimi anlamıyor, onun her söylediğini yanlış olarak tefsir ediyorlardı. İngilizler gibi görün, Yahudiler gibi düşün, iş idaresi sloganını yaşamlarına, Müslüman gibi görün, Firavun gibi düşün biçiminde adapte etmişlerdi. Çok şükür apartmanımızda yaşayan insanlar onlara yani bize hiç mi hiç benzemiyorlardı. Hiç haberim olmadan aralarında 1500 dolar toplamışlar. Onurumu kırmamak için borç canım dediler. İnsanca bir üslup kullanmaya özellikle dikkat ettiler. İnsanlık hali belli olmuyor. Olacakla öleceğe çare yok. Kime ne olacağı meçhul. Bugün size, yarın bize. Bir yanda aynı tarikata mensup olduğunuz insanların vurdum duymazlığı, kayıtsızlığı, hatta ihaneti, diğer yanda sizden olmadıkları için dışladığınız, münafık, kafir diye tanımladığınız insanların insaniyeti. Cendere altında yüreğim. İçinde bulunduğumuz durum düşüncelerimizin sonucudur. Marx. Oğlum 3 yaşına girmişti. Yaşıtları bülbül gibi şakıyorlardı. O ise konuşmuyordu, konuşamıyordu. Çünkü işitmiyordu. Doğuştan mı böyleydi, yoksa trafik kazasında şok geçirip mi böyle olmuştu? Bilmiyorduk. Tedavisi mümkün müydü? Bunu öğrenmek için insanın ya parası ya da sigortası olması gerekiyordu. İkisi de bende yoktu. Şeyhimin kesin buyruğu vardı. İyi müritler tarikata ait kurumlarda çalışanlardı. Has mürit ancak bu kurumlarda hamlığını yanarak giderirdi. İyi bir mürit olmak o günlerde hayatımın başat gayesiydi, idealiydi. Tanrı'ya ulaşmanın yolunun iyi bir mürit olmaktan geçtiğine inanıyordum. Ve iyi müridin yürüyeceği yolu şeyhimin çizdiğine. Yol, yolculuk ve menzil. O günlerde yalnızca menzilin önemli olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra coşkun bir nehirde kükreyen dalgalar arasında, bir sandalda tek başına taşlara çarpa çarpa savrulmaya benzeyen, yaşamak üzerine derin değerlendirmelere giriştiğimde, yolun ve yolculuğun daha önemli olduğunu kavrayacaktım. Yunus Taptuk'a nasıl bağlıysa ben de şeyhime öyle bağlıydım. Bana çizdiği yolun yanlışlığından en ufak şüphem yoktu. Bir ölünün çaresiz gassala teslim oluşu gibi teslimdim şeyhime. Ancak böyle davranırsam Allah'ın razı olduğu kul olabileceğimi, nefsimin basamaklarını hızla tırmanabileceğimi düşünüyordum. Ve aptalca bir yorum yapmıştım. Tanrı'nın bulunduğu menzile uzayan yolda, beni yolculuğumda sınayacak, acılara dayanıklı hale getirecek, zehir dikenler, envai türlü çirkinlikler, fanatik, fantazili fasaryalar konumlanacaktı. İnsanda tiksinti uyandıran müritler benim için böyle bir işlevi yerine getiriyorlardı. Şeyhim onları özellikle benim Tanrı'ya ulaşmamı sağlamak için insanların arasından seçip tarikatına yerleştirmişti. Yoksa Allah'ın yeryüzündeki biricik sevgili kulu, şeytanla işbirliği yapan cehennemlikleri tarikatında niçin barındırıyordu ki? Hem menkıbeler söylemez miydi? Çoğu şeyhi gerçekte bir müridi tanır ve onu tanımak Tanrı'yı bilmektir. Kaşiye tarikatında da şeyhimi anlayan, çözen tek ben olacaktım. Gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla da buna samimi tek aday bendim. Gözü kapalı teslimiyetim, oğlumun sorununu çözmeme engel oluyordu. Tarikatın televizyonundan aldığım maaş ancak ev kiramı ve elektrik su gibi giderlerimi karşılamama yetiyordu. Maaş alabilmek ise başlı başına bir maceraydı zaten. Bu durumda oğlumu muayene ettirebilmem ise mümkün değildi. Ancak şeyhimin televizyonundan ayrılıp kendime yeni bir iş bulursam oğlumu tedavi ettirebilirdim. Bunu düşünmedim değil ama çıkar yol olarak görünmüyordu. Tarikatta kimse kimsenin özel durumunu anlama anlayışını gösterebilecek bir kafa yapısına sahip değildi. İşi bırakıp gittiğinizde hain olurdunuz, müşrik olurdunuz, kafir olurdunuz. Herkes sizi dışlardı. Bunlarla da kalınmaz, şeyhimizin kulağına sizinle ilgili olmadık laflar fısıldayıverirlerdi. Şuuyu vukuundan beter olurdunuz. Bütün bunlar bir yana, şeyhimiz bizim yalnızca tarikata ait kurumlarda çalışmamızı istiyordu. Üstüne basa basa, her şeye rağmeni ekliyordu. Ek bir iş yapmama bile izin vermiyordu. Verse de ek bir iş yapabilmek için zamanım yoktu. Her gün 1,5 saatlik televizyon programı yapmak, zaten günün 15 saate yakın bir zamanını alıyordu. Buna bir de fakülte öğrenciliği eklenince, geriye tek bir şey kalıyordu. Kaderimle baş başa kalmak. Yani oğlumun hayatı boyunca hiç konuşamayacağı gerçeğini kabullenmek. Buna kendimi alıştırmaya çalıştım. Bu durumun verdiği acıyı içime gömerek. Öyle zamanlar olurdu ki, Oğlumun o tatlı masum yüzünden kaçmak isterdim. İçimdeki fırtınalardan, çıkmazlardan habersiz, o saf saf bakışları yok mu? Delirtirdi beni. Bütün varlığımla kucaklar, bağrıma basar, merhametsiz ablukayı kırıp onunla uzaklara kaçmak isterdim. Yüzünü her görüşümde onun geleceğiyle oynuyor ve yaşamını karartıyormuşum duygusuna kapılırdım. Amansız gerçeğimdi bu. Suçluluk duygusu küflü bir kurşun gibi delerdi yüreğimi. Kuşkusuz içinde bulunduğum cendere içindeki gelgitler yansırdı yüzüme. Bunu hemen anlardı oğlum, mahzunlaşırdı, garipleşirdi. Çocukluğumun gözlerine benzeyen gözleri buğulanırdı. Baba yüreğim onun hüzünlenmesine haz edemezdi. Bir zaman sonra çaresizliğimi yüzüne yansıtmamayı öğrendim. Oğlum o yaşta insanların yüzünü dikkatle izlerdi, incelerdi. İnsanlarla iletişimi mimiklerden bir anlam çıkararak kurmak zorundaydı. Mimiklerle, jestlerle anlaşabileceğimiz ikimize mahsus bir iletişim dili de kurmuştuk aramızda. Zaman zaman anlamsız seslerini duyduğunu belli eden tavırlarına rastladıkça bir gün duyacağı umuduna kapılır, sevinirdim. Yine bir akşam aramızda oluşturduğumuz iletişim dilini kullanarak oynuyorduk. Aniden elektrikler kesildi. Perdeler kapalı olduğundan salon zifiri karanlığa kesmişti. O rüyasız minnacık pamuk gibi ellerinin saçlarıma dokunduğunu hissettim. Parmaklarının ucu yavaş yavaş alnıma geldi. Dikkatlice bir şeyler arıyor gibiydi. Neyi aradığını merak ettim. Parmakları şakaklarımdan yanaklarımda, burnumda dolaştı. Sonra dudaklarımda durdu. Ne yapmak istediğini anlamıştım. Karanlıkta konuşup konuşmadığımı kontrol ediyordu. O anda tanımsız, dile gelmez bir sızı çöreklenip oturdu içime. Sanki bir boa yılanı boynuma dolanmış, sıkıyor, sıkıyor, nefes almama engel oluyordu. Bu nasıl bir trajik durumdu? Bir yanda hayatınızın amacının gerektirdiği şeyhe, şeksiz, şüphesiz teslimiyetiniz, öbür yanda evlat sevginiz ve kaderine çaresizce razı olmanın verdiği esef. Üzüntüm, Şeyhin Ahmet Kemal Kavak'ı azledip, onun yerine Ankara cemaatinin başına halife olarak atadığı Abdullah Terlikçi'nin sigortamı yaptıracağını söylemesiyle noktalandı. Sevincime diyecek yoktu. 4 ay sonra oğlumun işitme sorununa çözüm buldurabilecektim. Sosyal Sigortalar Hastanesi'nden yararlanabilmek için sigorta kaydımın yaptırılmasından itibaren sigorta primlerimin eksiksiz olarak yatırılması gerekiyordu. Umutla, sabırla bekledim. Zaman tamam olunca sevincim düş kırıklığına dönüştü. Sigorta primlerim hiç ödenmemişti. Durumu müritlere iyi mürit olmaya çağırarak onlara olmadık eziyetler eden Abdullah Terlikçi'ye açtım. ''Ya öyle mi?'' dedi. Hiçbir sorumluluk üstlenmediğini dışa vuran sesle. Primlerimin yatırılmamasının nedeni olarak da paralarının olmadığı şeklinde bir açıklama getirdi. Zor durumdayız, paramız yoktu. Gözleri engerek yılanının gözlerine benziyordu. Öylesine zehirli, öylesine hain. Bu adamı tanıdıktan sonra Shakespeare'in Aigo'sunun ellerinden öpesim geldi. Sigortanın yapılması yönünde sözlü hiçbir talebim olmamıştı. Belki de vicdanlarını rahatlatmak için sigorta kaydımı yaptırmışlardı. İş primleri ödemeye gelince yaraları yoktu. Saf müritler söz konusu olduğunda ne zaman paraları olmuştu ki? Şeyhin isteklerini yerine getirmek için yaratıldıklarına inanmış bu insanlar, sorumlulukları altındaki insanların sorunların altında ezilmesine neden olurlar. Bir yuvanın gözlerinin önünde çatır çatır göçmesinden adeta gizli bir sevinç duyarlar. Onların Müslümanlığının gizli bir kuralıdır bu. Üstün olma dürtülerini tatmine kalkışmaları onları vahşileştiriyordu. Aşağılık bir yaratık haline getiriyordu. Cihattayım, cihatta ya da bir dilim ekmeğimiz mi var ki? Bedenleri birleştiren zevk ise ruhları birleştiren ortak ızdıraptır. Miguel de Unamo. Aşk sevilen uğrunda her türlü güçlüğe katlanma yeteneğidir. Karımla 4 yıl süren flört dönemimizde hayat bana bunu öğretmişti. Birbirimiz için yaratıldığımızı düşünmüş, evlenmeye karar vermiştik. Evlenmeden 9 ay önce Kaşiye tarikatına girmiş, tarikat ortamına uyum göstermeye çalıştıkça birbirimize olan aşkı da yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştık. Hatta insanın insana duyacağı aşkı, tasavvuf terminolojisindeki mecazi aşkı küçümser, aşağılar olmuştuk. Gerçekte en yüce olan bu aşkı nefsin adi bir oyunu olarak değerlendiriyorduk artık. Bizim için artık gerçek ve yüce olan aşk, yalnızca şeyhimize duyabileceğimiz sevgiydi. Onun uğrunda her türlü güçlüğe katlanma yeteneğiydi. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız sanıyorum evlendiğimiz gün iyice tükenmişti. Birbirimiz için değil, tarikat ve şeyh için yaşar olmuştuk. Hayatımızı bu iki olgu yönlendirir olmuştu. Bunlar dışında aramızdaki en önemli bağ birlikte yaşanmış mutlu geçmiş yani hatıralarımızdı. Anılar ortadan kalkmış olsa birbirini tanımayan iki yabancı gibi olacağımızdan emindim. Ruhumuzun ve aklımızın zorbaca değil ama sinsi bir hainlikle işgal edildiğinin farkında değildik. Şeyh'ten başka her şeye azar azar yabancılaşmıştık. Onu öyle tasavvur ediyorduk ki o müritlerinin her halinden haberdardır. Müridini her zaman görür, ne duyduğunu, ne düşündüğünü bilirdi. Yatak odasında bile. O da bunun böyle olmadığını söylemiyordu. Şeyh'in kendisi hakkında ürettiği imajı aramızda soğuk ve keskin bir kılıç gibi duruyordu. Zifaf gecemizde bile karım eve gece yarısı geldi. Çünkü büyük cihattaydı, yani zikirde. Böyle başlayan evliliğimiz böyle devam etti. Ankara'nın çeşitli semtlerinde, tarikat üyelerinin evlerinde düzenlenen zikir toplantılarına katılıyordu. Kimi toplantıları da yönetiyordu. Büyük cihat denilen bu faaliyetten eve ancak gece yarısı dönüyordu. Şeyhimiz has müritlerinden bunu istiyordu. O da görevine son derece bağlıydı. Öyle bir bağlılıktı ki bu, doğum yapmadan bir gün önce bile karım büyük cihattaydı. Bu cihatta vurulan tek kişi bendim. Günler, aylar, yıllar böyle geçti. Her gün yeniden vuruluyordum. Evlenmeden önceki sevgimizin yerini karşılıklı tahammülsüzlük, karşılıklı nefret almıştı. Karım evine, evliliğine, evliliğinin geleceğine ve bana zerre kadar önem vermiyordu. Evi otel gibi kullanıyordu. Sabahın erken saatlerinde yoklara karışıyordu. Cemaatteki kadınlarla ilişkisinin evliliğimizden daha önemli olduğunu söylemesi beni çileden çıkartmıştı. İnsanın bir dayanma sınırı vardır. Sorunları konuşarak çözmeye çalışan ben, kendimi kaybederek karımı dövmek zorunda kaldım. Karımla hiçbir şeyi konuşamıyorduk. Zaten bu nedenle çözülmeyen sorunlara yenileri eklenip durmuştu. Mermer'e sözüm tesir ediyordu, ona asla. Karım bir hafta boyunca eve gelmedi. Annesinin yokluğunda söylemez, konuşmaz oğlumun nasıl içli içli ağladığını hiçbir zaman unutamam. Karım bir hafta sonra eve döndüğünde daha öncekinden farklı bir kişiliğe bürünmüş görünüyordu. Evlilik yaşamımız üzerine düşünmüş, durumun vehametini kavramış gibiydi. Yıllar sonra ilk kez karşı karşıya oturup normal iki insan gibi konuşabilme becerisini gösterebildik. Ondan her kocanın karısından isteyebileceği masum bir istekte bulundum. Bari akşamları evde ol. Karım ilk defa düşünceli ve olgun bir tavırla konuştu. Bunu ben de istemez miyim sanıyorsun? Normalleşti, insanlaştı. Bunu da ispat etti, ağladı. O salak ve aptal kadınların budalalıklarını çekmeye bayıldığımı mı sanıyorsun? Allah aşkına düşünsene evde kalsak ne yiyip ne içeriz? En son eve ne zaman ekmek aldığını hatırlıyor musun? Bir ay önce mi? Bir yıl önce mi? Sen hatırlamazsın ama ben hatırlıyorum. 2,5 yıldır bu çatı altında yemek yenmiyor. Neden? Çünkü yok.